Ayrım 5. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 57. Şeker hastalığına tutulmuş dev. Bir şeker hastası. O halde kendini kurtarmak istediği halde uzun savaş yıllarından sonra kendini tekrar yarı sömürgeleşmiş bir halde bulan bir sömürgenin Küba'nın talihsizliği buydu. Bütün bunlar 1900 yılında başladı. 59 yıl sonra her şey alt üst oldu. Bu bir devrimdi. Neden? Çünkü bu bölünmüş, parçalanmış toplum körelmeye alışamadı ve rahminde yıldan yıla su yüzüne vuran, her şeyi temelinden sarsan, her yıl durumunu daha az korunabilir hale getiren, yer altında gizli fakat güçlü bir değişme yarattı. Geçen yüzyılın başlangıcından itibaren doğum oranı gittikçe büyüyordu. İlk günlerin aldatıcı zenginliği, kısa zamanda yerini sefaletin gittikçe arttığı yeni bir gelişmeye bıraktı. 1899'da adada yaşayanların sayısı 1,5 milyondu. Bu sayı 1960'da 6 milyon 600 oldu. Doğumların baş döndürücü bir hızla artışı az gelişmiş ülkelerin ortak bir niteliğidir. Köylüler ölüme ve hayata karşı geleneksel davranışlarını sürdürürler. Sayısına bakmaksızın çocuk yapmaya devam ederler. Onları tabiat vermektedir. Eğer çok fazla olurlarsa yine tabiat geri alacaktır. Kolaylıkla tahmin edilebilir ki şeker kamışı kesicisinin bazı ülkelerde aile planlaması denen şeyden hiç haberi yoktur. Doğumları planlayabilmek için gelecek hakkında ümitli olmak gerekir. 1959'a kadar Kübalıların bir geleceği yoktu. O an için yaşıyorlardı. Özellikle her yıl 4 ay çalıştıktan sonra 8 ay sürecek işsizliği, ölü dönemi bekleyen en yoksullar. Doğacak çocukların sayısı bakımından hiçbir şey işsizlik kadar verimli değildir. Küba'da 11 çocuklu aileler ender değildir. Küçük burjuvazinin ataerkil aile yapısını ve köylülere özgü doğurganlık temposunu koruduğu kentlerde bile. 1920'lerde Küba'da çocukların sayısındaki artışla şekerin ton olarak artışı arasında kararsız bir denge kurulmuştu. Ne yazık ki üretim 1925'te doruğuna ulaştı, düştü ve nihayet dalgalanışındaki aşırı keskinliklere rağmen sonunda az değişen sabit sınırlar arasında durdu. Doğumlardaki artış her şeyi aştı. Her yerde yeni boğazlar çıktı, doyurulacak boğazlar. Ama yiyecekler artmıyordu. Oğullar babalardan daha da yoksuldu. Çocuklar yoksulluktan, yoksulluk da ülkenin içinde bulunduğu sistemden doğuyordu. Endüstrinin gelişmesine izin verilmediğinden, işsizlerin oğulları doğuştan işsizdiler. Şeker kamışı kölesi her yıl büyüyen bir aileyi 4 aylık ücretiyle doyurmak zorundaydı. Hayat standardı düşmeye devam etti. Kentlerin dışındaki bölgelerde gerçek açlığın ne olduğunu tam olarak bilmeksizin 3 milyon insan yeteri kadar beslenmemiş ailelerin çocukları olarak doğdular ve yeterince gıda almaksızın büyüyeceklerdi. İş bulamadıklarından genç insanlar kentleri terk ettiler, küçük bir kısmı Avrupa'ya göçtü. Bir süre önce kendi kendime Kübalıların hangi görünmez felaketin içinden bu boyun eğişin ardında gizlenmiş olan isyan güçlerini, onları devrimin yoluna çıkaran bu şiddeti doğurduklarını sordum. Biliyordum, temelde her zaman için bu şeker tuzağı vardı ama başlangıçta meseleyi sadece genel çizgileriyle anlıyordum. Bu yerleşmiş sistemin geliştiğini, sürekli etkiler doğurduğunu, bunları sağlamlaştırdığını ve artırdığını ancak şimdi görebiliyorum. Kısacası sistemin devamlı bir oluş halinde bulunduğunu, her an adada yaşayanların hayatları pahasına adaya hakimiyetini artırdığını görebiliyorum. Nüfus artışının baskısı yıldan yıla ücretli işçiler arasındaki çelişmeyi artırdı ve her işçiyi bir diğer işçinin işini elinden kapmak isteyen rakibi haline getirdi. Yıldan yıla ücretler kendiliklerinden sıfıra doğru düştü, işlere doğru bir hücum vardı. İnsanlar boğaz tokluğuna çalıştılar, ada kendi devini yarattı, şeker adamı çoğalmaya başladı. Her şey büyük toprak sahiplerinin ve kıtadaki dostlarının dilediği gibi oluyordu. Hayır, tam olarak değil, 1952'nin fazla üretim buhranını hatırlayalım. Batista'yı iktidara getiren bir rastlantı mıydı? Ordu liderleri, yani kaliteli kişiler, zenci kanına sahip olduğunu söyledikleri bu çavuşu küçümsüyorlardı. Latifundacılar ona bir halk adamı gözüyle baktılar. Ki bu, Küba'da okumamış anlamına geliyordu. Amerikalılara gelince, Batista hakkında tek bir kelime söylemediler. Amerikan basını onun türlü namussuzluklar, işkenceler, cinayetlerden ibaret olan ülkeyi yönetme şekli hakkında kendisinden hoşnut olmadıklarını gösterecek tek bir imada bulunmadı. Amerikan halkı hiç değilse büyük bir çoğunluğuyla Batista'nın bir cani olduğundan habersizdi ve bugün de böyledir. Kısacası bu adam kendini kullananların bile sevgisini kazanamamıştı. Fakat 1950'deki hizmetleri hatırlanacak olursa, o zaman eğer ordu halkın karşısına çıkıp onu ezmişse, eğer Latifundiyacılar şiddetini hoş görmüşlerse, hatta eğer birkaçı onun rejimiyle uzlaşmışsa, bunun nedeni bütün bu kâr düşkünlerinin böyle bir çareyi kaçınılmaz görmüş olmalarıydı. Evde yangın çıkmışsa elinizin altında ne varsa hangi yolla olursa olsun ateşi söndürürsünüz. Bu gerizekalı zalim adamda her türlü hilekarlık ve cüret vardı. Onu serbest bıraktılar. Hatta Batista sonunda Amerika'ya çekildi. 1944'teki yenilgisinden sonra 1952 başkanlık seçimlerinde aday olmasını kim öğütledi? Seçim giderlerini kim karşıladı? Muhtemel bir yenilgiyi zor kullanarak önlemesini kim söyledi? Herhalde şeker kamışı tanrıçası. Batista çok belirgin bir görevle geldi. Fazla üretimi doğmak, binlerce köylü ailesini sefalete atmak ve ada halkını susturmak. Şekerin çıkarları 1952'de böylesine zalim ve garip bir savunucusu bulduysa, bu bir rastlantı değildi. 1933'e kadar Küba'ya hükmeden kasap adını alan Machado bile onun yanında insan kalıyordu. Hiç şüphesiz hain ve kudurmuş bir adamdı ama henüz ada bu denli hasta değildi. Henüz bir maymunun yönetimine gerek duyacak duruma düşmemişti. 1952'de bu şempanze iktidarı devraldığında zarlar atıldı ve adanın içerideki ve dışarıdaki sahipleri bundan böyle tek bir seçişin kaldığını aşağı yukarı anladılar. Kübalılar ya birer maymun ya da birer devrimci olacaklardı. Sistem kendi hakkındaki ölüm kararını vermişti. Yoksulların sayısı 50 yıl içinde 4 katına çıkmıştı. Adada besleyemeyeceği kadar fazla bir nüfus artışı mı olmuştu? Hayır. Gereği gibi değerlendirildiğinde ada kolaylıkla 10 milyon insan besleyebilirdi. Yeni doğan yavruları nüfus fazlası durumuna getiren latifundiyalara dayanan şeker sistemiydi. Toprağı sıkıp ondan tatlı kamış suyunu çıkarmak için geldiklerini, şeker olmaksızın adanın yaşayamayacağını söylerken, bu değişmez kanunun onları yoksulluğa mahkum ettiğini ve paylarına düşeni kabul etmek zorunda olduklarını da söylüyorlardı. Kabul edebilecekleri kadarını kabul ettiler. Ancak yoksulluğun gittikçe artması hayat standardını durmadan düşürdü. Gözlerini açtıkları her yeni gün durumun daha da kötü olduğunu gördüler. Duruma katlanabilmek için her gün yeni bir çabaya gerek vardı. İnsanca yaşamanın mümkün olmadığı kendilerine anlatılmıştı. Ama vücutları birden yeni bir imkansızlıkla karşılaştı. Ezilmiş olarak hayvan gibi ölmek. Sadece ya da aşağı yukarı sadece Castro, Oriente eyaletinden bir köy zenginin oğlu, bu böyle gitmez diyen ilk mırıltıları, ilk sesleri duydu. Köylülerin yaşamasının değişmez güçlükler değil, sürekli olarak artan güçlükler demek olduğunu ilk anlayan o oldu. Bu güçlüklerin izlerini gördüm. Her yerde devrim iş başında. Ama henüz sadece 14 aylık. Daha yapılacak çok şey olduğunu tahmin etmek güç değil. İsyancıların başkanının çokluğundan beri gördüğü şeyleri gördüm. Boğuyorlar. Yerliler 300 yıl önce adadan tamamen ayrılmadan önce kendi sefil yerlerini alan talihsizlere yaşadıkları yerleri ve onları inşa usullerini miras bıraktılar. Boğuyorlar kulübeciklerdir. Boyu yalar yuvarlak, kalın sopaların yere çakılmasıyla meydana gelen ve bir orta direğe dayanan, kurutulmuş palmiye dallarından meydana gelen sivri bir damla örtülmüş kulübelerdir. Kulübenin zemini dövülmüş topraktır. Kulübenin hiçbir şeyi yoktur. Ne elektriği vardır ne de helası. Kara, buz kesmiş toprağın üzerinde gıdasız hasta çocuklar kalabalığı var. Erkekler tarlalara gitmişler, biz oradan geçerken arada sırada kulübelerin eşiğinden bir kadın başı uzanıp bakıyor. Bazen beyaz, bazen zenci. Beyaz ya da zenci hepsinde aynı sabit ve boş bakışlar. Avrupa'da bizler bolluk içinde sefaletin ne olduğunu bilmeyiz. Bitkilerin bolluğu bir halı gibi her yeri kaplıyor. İnsana çıplak toprakta bir yer açmak için bu halı büyük bir makasla bir daire şeklinde kesilmiş. Topraktan göğe doğru o kendi başlarına buyruk, o görkemli palmiyeler yükseliyor. Öz suyuyla şişmiş bu uzun, tatlı beyaz vücutların arasında boyu yalar sefaletin insanlara insanlardan geldiğini kanıtlıyor. Zenginler ülkeye milyonlarca dolar sokarak yoksulluk, geçim imkansızlığı ve inanılmaz bir verimliliğin ortasına cehaleti ektiler. Castro bu gittikçe büyüyen gelişmeyi gördü. Bunun köylü ayaklanmasının temeli olacağını da gördü. Onlar yabancıları ve hiçbirini tanımadıkları toprak sahiplerini doyurmak için toprakla boğuşmayı artık kabul etmeyeceklerdi. Yakında boş bir mideyle çalışmayı reddedeceklerdi. Yarı aç kalmayı kabullenmek tabiata karşı gelmekti. Bunu reddedeceklerdi. Avuçlarının içindeki bu zenginlik yoksulluğu suç sayıyordu. Yoksulların henüz bilincine varmaksızın içlerinde hissettikleri bu derin çelişmeyi gören Castro, 1952'den itibaren onları zafere doğru yönetmek hakkını aldı. Kübalı devrimcilerde bu kadar yaygın olan bu iyimser doğacılık sanırım şu inançtan kök alıyor. Doğa iyidir. Kötülüklerin kaynağı insanın kendisidir. Bu konuya ileride tekrar döneceğim. Henüz teşhisimizi koymak üzereyiz. Feodal bir rejimin ilkel yapılarına indirgenmiş, kendisini bir yarı sömürge haline getiren ekonomik bağlarla parçalanmış, yoksulluktan yana verimli bir toplum, boş bırakılmış geniş toprakların, el sürülmeyen kaynakların ortasında boğulmakta. Bir avuç insan koca halkı ölüme doğru götürüyor, yine bir avuç insanın halkı ayaklanmaya, bu cehennem makinesini kırmaya ve denizin dibine yollamaya çağırması yetecek. Kızgınlık bir patlamayı körükleyebilir ama bir rejimi devirmeye yetmez. Bütün bir halkın kendilerini ezenlere karşı çıkması için ona bir ümit verilmelidir. Gittikçe gerileyişleri sırasında Kübalılar, tarihin insanları şekillendirdiğini anlamışlardı. Şimdi onlara tarihi insanların çizdiğini göstermek gerekiyordu. Zenginlerin kamış tarlalarına diktikleri korkuluk olan, kaderin yakasına yapışmak gerekliydi. Küba milleti programlara doymuştu. Demokrasi denen şey sırasında şehirli beyefendiler köylüleri laflarıyla sarhoş etmişlerdi. Sadece çok basit ve açık bir davranış köylülere cesaret verebilirdi. Bunun artık durdurulması imkansız bir gelişme olduğunu onlara göstermek. İşin başlangıcında bir takım vaatlerden ve boş laflardan kaçınmak ve bunun ancak herkesin katkısıyla başarılabilecek bir iş olduğunu anlatmak. Yaşantılarını değiştirmek ve onlara bu değişmeyi en aşırı sınırlarına kadar yürütmek için birlik olmak arzusunu kazandırmak. Derken devrim geldi. Bir gün adanın en yüksek zirvesinden tarlalara yıldırım düştü. Bütün ordunun polisin peşine düştüğü Castro ve kanun dışı arkadaşları derhal toprağa köylüleri dağıtmaya karar verdiler ve bu kararlarını bütün ülkeye duyurdular. Haksızlığa dayanamam. Geçen gün Castro bana profesyonel bir devrimci olduğunu söyledi ve kendisine bununla ne kastettiğini sorduğum zaman bu haksızlığa dayanamam demektir dedi. Çocukluğundan ve ilk gençlik çağından bazı örnekler verdi. Sadece kendinden ve kendisine yapılmak istenen kötü muamelelerden söz ettiğini anladım. Bu cevapta hoşuma giden şey, bütün bir halk için savaşmış olan ve hala savaşmakta olan, halkının çıkarlarından başka çıkarı olmayan, bu adamın bana ilk önce kendi özel tutkularından, özel yaşantısından söz etmesiydi. Hiçbir şeyi oluruna bırakmadığını, bu yüzden darbe üstüne darbe yediğini ve sonunda okuldan kovulduğunu anlattı. Onu 15 yaşında genç bir baş belası haliyle düşündüm, çetin bir çocuk. Boyun eğmez ama yitik. Bir köy zenginliğinin oğlu Castro. Santiago'da oturuyordu ve tatillerini babasının Oriente eyaletindeki toprağında geçiriyordu. Ağabeyi biraz daha sabırsızlıkla babasının sürdürdüğü hayatı yaşamaya hazırlanıyordu. Fakat ne Fidel ne de küçük kardeşi Raul bu dünyada ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Fidel o sıralarda bu çıkmazdan kendini öğrenime vererek kurtulmayı düşünüyordu. Bilim yolunu aydınlatacaktı. Meseleleri anlayacak, içindeki bu yılan yuvasını, bu boğucu ve garip kızgınlığı silip atacaktı. Havana'ya gitti. Okula kaydoldu ve derhal ümitleri boşa çıktı. Lafların anlamsızlığını anladı. Profesörler karşılarındaki tedirgin adamlara hiçbir şey söylememek için konuşuyorlardı. Hayata atılan genç bir adama azap veren temel sorulara gelince öğretmenler bunlara cevap vermemek konusunda dikkatliydiler. Okuldaki öğretim programlarının ve derslerin yetersizliğinin boyun eğmek zorunda kaldığı kasıtlı haksızlıklar olduğunu hissetmesi Castro'nun zihninin dinçliğini gösterir. Hepsi mağrur ve süfli bir bilgisizliğin içine yuvarlanmasını istiyorlardı. Sanırım ilerideki bütün faaliyetlerin inkar edilmez kaynağı olan şu derin fikri Castro ilk kez ortaya koyuyordu. Doğal unsurlar ne kadar önemli olursa olsun, insanlığa ıstıraf veren kötülüklerin asıl kaynağı yine insanın kendisidir. Küba adasının sahipleri, tembel ve huysuz diktatörleri yıkıcı faaliyetlere yol açtığı için bilgiden korkuyorlardı. Yüksek öğretimin içinde bulunduğu durum kasıtlı olarak yaratılmıştı. Küba ekonomisinin az gelişmişliğini korumak için Küba'da az gelişmiş kafalar yetiştirmeye çalışıyorlardı. Castro'nun şiddeti bir delilik belirtisi değildir. Sakin anlarında verdiği azimli kararlar bunu gösterir. O işleri asla oluruna bırakmazdı, kendini idiş edecek olan kastı devirmek zorundaydı. Yerinde başka biri olsaydı bu karar lafta kalabilirdi. Genç bir adam tek başına bütün topluma karşı ne yapabilirdi? Ancak kararını uygulanabilir ve daha ileride gerçekleştirebilir yapan, profesörlerine, ailesine ve sınıfına rağmen onlara bilgi vermeyi reddederek öğrencileri baskı altında tutan rejimin aynı nedenlerle taşra çocuklarını kitaptan yoksun bırakan, işçilerin ekmeğini karneye bağlayan aynı rejim olduğunu keşfetmiş olmasıydı. Küba'nın meselelerini bir bütün olarak ele alan bu görüş, ileride devrimin gerçeği haline gelecekti. 1952'de sadece bir ön seziydi. Olgunlaşmadan ortaya çıkışı, Fidel'in baştan çıkmasına neden verdi. Gerçekte genç adam bir an için bile bütün arkadaşlarının, hatta adanın bütün insanların kendi kızgınlığını paylaştıklarından şüphe etmedi. Kendi içini kemirdiğine göre herkesi için için kemiriyor olmalıydı. Kendi iyimserliği yüzünden yurttaşlarının kötümserliğini önemsemedi. Ona göre baskının yan ürünü olan boyun eğme içlerindeki büyük isyanı maskeliyordu. Herkes silaha sarılmak için ilk adımı komşusunun atmasını bekliyordu. Castro, ilk adımı ben atacağım diye düşündü. Santiago'daki Moncada kışlasına saldıracak ve bu ilk kıvılcım olacaktı. Derhal ertesinde genel ayaklanma patlak verecekti. Ayaklanma patlak vermedi. Castro hapise atıldı, hapiste ve daha sonra sürgünde düşünmeye devam etti. O dönemin uzmanları adanın talihsizliklerini üvey annelik yapan tabiata ya da tarihten gelen sınıflaşmaya bağlıyorlardı. Castro'nun devrimci yargısı onun sorumluluğu insanlarda aramasına yol açtı. Korkunç bir mekanizma toplumu mahvetmektedir. Bunu değiştirmek gereklidir. Fakat kimse de değiştirmemektedir. Bunu durduran nedir? Kübalı toprak sahiplerinin ve yabancı kapitalistlerin çıkarları mı? Bu çok
açık bir şey. Ama bunların sayısı ne kadardır ki? Kübalıları ezen, yoksulları, gıdasızları, işsizleri, kısaca bütün adayı bir avuç zenginin kulu yapan bu kuvvet nedir? Burnumuzu yere sürten, bizi köleliğimizi değişmez alın yazımız olarak kabul etmeye zorlayan bu güç nedir? Bunun ordu olduğunu düşündü. Küba ordusu. Küba milletinin en büyük düşmanıydı. 5. ayrımın sonu, sayfa 68.